Evet arkadaşlar, sizinle birinci dersimizde metin kavramı üzerinde genel olarak durmaya çalıştık. Şimdi ne dedik? Bir fikrin doğuşu, sonra o fikrin netleştirilmesi aşaması var. Yani soruyu netleştirme. Soruyu netleştirme aslında nedir? Daraltmaktır arkadaşlar. Daraltmak. Biz neyi çalışacağız? Ne kadarını çalışacağız ifadesi? Bizim için asıl konudur. Sonra literatür. Literatürden bahsettik. Literatüre hakim olmamız ve literatürü tespit etmemiz gerekiyor. Sonra biz bunu ortaya koyacağız ilk taslak olarak. Sonra bunu bir eleştiriye tabi tutacağız ve son halini vermeye çalışacağız. Şimdi bu soruları tabii ben size soracağım da zamanımız olmadığı için konuları biraz hızlı bir şekilde geçeceğim. Bizim için asıl akademik bir metin nedir? Bizim dersimizin içeriği sunuda olduğu gibidir. Metin kavramı, metinselin ölçütleri, metin türleri, akademik metinin tanımı, yazım öncesi hazırlık, kavramsal çerçeve onları ele alacağız. Bizim için akademik bir metin çözümlenmesi demek, akademik bir metine hakimiyet demektir. Biz bir metni tanımadan onu çözümleyebilir miyiz? Bir insanı tanımadan çözümleyebilir miyiz? Demek ki İbrahim Hoca kimdir dediğinizde İbrahim Hoca ile ilgili bir görüş ifade edebilmeniz, bir düşünce ortaya koymanız, bir şeyler söylemeniz için ne gerekiyor? Tanımanız gerekiyor. Onunla ilgili bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Ya temel olarak değil mi? Hatta önce insan kimdir? İşte ve oradan daha aşağı gelerek kendi içerisinde bir tanıma sürecini yaşamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi akademik metinlerin kendi içerisinde bir konusu var, bir problemi var, bir iddiası var, bir yöntemi var. Bir argümantasyonu var, yani gerçekleştirilmesi var. Bir literatürü var, bir de sonucu var ve katkısı var. Şimdi bunu kendi içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bunu bazılarını hızlı geçeceğim. Sizinle bir metin üzerinden en azından yapay zekaya o metnin bir takım unsurlarını bulma konusunda çalışma yapacağız ki sonra bizim elektronikteki arkadaşlarımız demesin hiç yapay zeka konuşulmadı burada ama bizim asıl konumuz yine de metinle ilgili olacak. Biz bir metini önce çözümlemesini göz önünde bulunacağız. Nedir bu? Problemin yapısını, temel iddiasını ve kavramsal çerçevesini çizip argümantasyonu tespit edeceğiz. Sonra onu özetleyeceğiz. Sonra da onu değerlendirmesini yapacağız. Metin nedir? Metin tabii belirli bir konu, amaç, bağlam ve okur ilişkisi içerisinde kurulur. Aslında bir dilsel bütündür. Yani bir konusu var, bir amacı var değil mi? Bir bağlamı var. Biz onların tamamını neyle bir araya getiriyoruz? Bir dil bütünlüğü içerisinde bir araya getiriyoruz. Akademik bir metnin en belirleyici özelliklerinden bir tanesi nedir? Akademik metinde kullanılan dildir arkadaşlar. Dolayısıyla akademik bir metin diliyle edebi bir metin dili birbirinden ayırt ediliyor mu? Evet, rahat bir şekilde birbirinden ayırt ediliyor ya da ayırt edilmesi lazım. Şimdi bir metnin ölçütleri nelerdir? Metinsellik ölçütleri nelerdir? Kendi içerisinde bir bağdaşıklığı olması lazım. Nedir bu? Yani dil açısından bağlantılarının doğru olması lazım. Sonra kendi içerisinde tutarlı olması lazım. Sonra bunun hedef okur tarafından kabul edilebilir olması lazım. Sonra metnin bilgilendirici olması lazım. Karşı tarafı bilgilendirici nitelik taşıması lazım. Yani şey havasında, türkü havasında söylenmeyecek. Gezi havasında söylenmeyecek. Değil mi? Sonra bağlamla ilişkisi olacak. Bağlam neydi? Bağlam. Objektür aslında değil mi? Yani içerisinde bulunan durum yani aslında. Tabii ki ne demek? Kartınızı alabilirsin. İçerisinde bulunan durum aslında. Yani hangi çerçeve içerisinde ele alındığı ve metinler arası ilişkiler bağlamında özellikle bu atıf ve referansla alakalıdır. Onu ifade etmek lazım. Metin türleri üzerinde fazla durmuyorum ama bizim akademik metinlerimiz hangi metinlere giriyor? Açıklayıcı metinlere ve tartışmacı metinlere giriyor. Yani akademik metinler betimleyici metinler olmaktan ziyade açıklayıcı metinler ve tartışmacı metinler grubuna giriyor. Dolayısıyla bir akademik metinde açıklama vardır ve tartışma ön plandadır. Bir akademik metinin her şeyden önce tanımlayıcı olması gerekiyor. Bir tanım getirmesi gerekiyor. Sonra tasnif. Sevgili arkadaşlarım, şöyle düşünün. Şimdi varsayalım ki beni tanıtın dedim size. Tırnak içerisinde. Şimdi siz bunu bir düzene göre yapmadığınız zaman, yani bir tasnife, diyelim ki bir fiziki özellikleri diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Ya da doğumu diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Eğitimi diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Çocukluğu diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Gençliği diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. İhtiyarlı diyemiyorsunuz. İhtiyar olmadı. Şunu da değil mi? Mesela eserleri diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Bak kendi içerisinde bir tasnife tabi tutmak gerekiyor. Ama şöyle derseniz kendi içerisinde yani çok karışık cümleler kurarsanız bu bir akademik metin olma özelliği taşımaz. Bu herhangi bir alan için de geçerlidir. Sonra onları belli bir sıraya tabi tutmanız gerekiyor. Bir neden sonuç ilişkisi içerisinde ele almanız gerekiyor. Bir sorunu çözmeye yönelik olması gerekiyor. Ve bir karşılaştırma ve karşıtlık ilişkisi içerisinde ele almanız gerekiyor. Sevgili gençler, akademik metnin en önemli özelliği akademik değildir. Özellikle biz edebiyatçılar bu konuyu çok karıştırabiliyoruz. Biz yüksek lisans ve doktora çalışmalarında da bununla çok karşılaşıyoruz. Hani kişinin öznel ifadeleri, bence ki cümleler, bence tarzı cümleler akademik bir metinde çok fazla yer almaz, yer almamalı. Çünkü o zaman ne olur? Bilimsellikten, ilmi olmaktan ne olur? Uzak bir özellik taşır. Bir akademik metnin hazırlık aşamaları vardır arkadaşlar. Yani kendi içerisinde biraz önce ifade ettik bir akademik metin, daha doğrusu bir metin olduğu yerde ortaya çıkmıyor. Bir akademik metin bir plan ve program dahilinde ortaya çıkıyor. Bir metin yazarken önce ne yapmak gerekiyor? Önce bir alan belirlemek gerekiyor. Mesela şu anda siz diyelim ki edebiyatçısınız değil mi? Hangi alanda çalışacaksınız? Sosyal alanlar, edebiyat, edebiyatın hangi alanı, o alanın hangi alanı ile ilgili çalışmanız gerektiği konusunda mesela yüksek lisans yapacaksınız. Diyelim ki var mı da yüksek lisans yapmaya çalışan var mı? Yüksek lisans yapmak isteyen, düşünen var mı? Burada güzel. Mesela sizin hangi alandı? Evet, soralım.
Hocam elektrik elektronik mühendisliği okuyorum.
Evet.
Ya ben astrofizik.
Astrofizik. Bakın bir alan belirledi değil mi? Astrofiziğin de kendi içerisinde değil mi? Daha özel bir alanında bir çalışma yapacaksınız. Doğru mu?
Doğru.
Ercan'da değil mi?
Ya düşünüyorum hani sen.
Düşünüyorsunuz. Yani neticede bir alan diyelim ki edebiyatçıdan bir arkadaşımızı soralım. Ne çalışacaksınız? Eski Türk dili üzerine bakın. Kendi içerisinde bir alan belirledi. Hangi alanda?
Eski Türk dili
alanında bir. Çalışma da ona göre uygun olacak değil mi? Mesela hemşiredeki arkadaşımıza soralım. Var mı böyle çalışmayı düşündüğünüz bir alan?
Çok net değil ama kadın doğum olabilir.
Kadın doğumla ilgili bir çalışma içerisinde. Şimdi bunun da kendi içerisinde daha özel bir alan olacak değil mi? Sonra bir problem tanımlanacak. Yani arkadaşımız astrofizikte çalışmayı düşündüğüne göre diyelim ki ya da eski Türk dili ya da kadın doğumla ilgili bir çalışma düşündüğüne göre orada kendi içerisinde bir problem bulacak. Sonra bunun kavramsal temellerini oluşturacak ve bir yöntem seçecek. Arkadaşlar ilim metodolojidir. Eskilerin güzel bir sözü var. Ne diyorlar? Her vusulun bir usulsüz vusul olmaz demişler. Usulsüz vusul olmaz. Ne demek? Yani kavuşmak istiyorsanız bir usul dairesinde, bir metot dairesinde. İlim de böyledir. İlim metodolojidir. Eğer bir yöntemle bir meseleye bakmıyorsanız sıradan bir nazardır, sıradan bir ele almadır ve ondan doğru bir sonuca ulaşmanız mümkün değil. Yani ben bir laboratuvar ortamında gelişigüzel bütün kimyasalları bir araya getirdiğim zaman ortaya istediğim bir sonuç çıkar mı? Çıkmaz. Bir metot da meseleye yaklaşmaya çalışıyorum. Sosyal alanlarda da, edebiyat alanında da, tarih alanında da bu böyledir. Hoş geldiniz. Önce ne yapıyoruz? Önce bir konu seçiyoruz arkadaşlar. Kendi konunuzu seçtiniz değil mi? Herkes kendi içerisinde bir konu seçecek. Sonra ne yapıyoruz? Bu konuyu sınırlandıracağız değil mi Ferhat? Bir konuyu sınırlandıracağız. Türk dilinde diyelim ki edatlar dedik. Şimdi Türk dilinde edatlar dediğimiz zaman çok geniş bir konudur değil mi bu? Değil mi? Şu kitaptaki bilim edatlar diyeceğiz mesela. Örnek veriyorum. Ya da şu edat diyeceğiz mesela. Ya da kadın doğum kendi içerisinde çok geniş bir kavramdır değil mi? Yani çok geniş bir hekimlik alanıdır aynı zamanda. Bir sağlık alanıdır. Bunu bir şekliyle bir sınırlandıracağımız bir konu üzerinde değerlendireceğiz. Eğer sınırlandırmazsak konumuz oluşmaz. Sonra problemimizin amacını ve araştırma sorusunu soracağız. Mesela burada örnek verilmiş. Üniversite öğrencilerinin akademik metinlerde problem, iddia ve gerçek gerekçe ilişkisini kurmakla yaşadıkları güçlükler. Değil mi? Bizim akademik yazma ya konumuz. Değil mi? Konumuz ne? Üniversite öğrencilerinde akademik yazma becerileri. Problem ne? üniversite öğrencilerinin akademik metinlerde problem, iddia ve gerçek gerekçe ilişkisini korumakta yaşadıkları güçlükler. Amaç ne? Üniversite öğrencilerinin akademik metinlerde problem, iddia ve gerekçe ilişkisini nasıl kurduklarını çözümlemek. Araştırma sorusu ne? Üniversite öğrencileri akademik metinlerde problem, iddia ve gerekçe ilişkisini hangi düzeyde kurabiliyorlar? Her çalışmayı kendi içerisinde bu şekilde düşünebilirsiniz. Bununla ilgili temel sorularımız olacak. Kavramsal çerçeve ve yöntemlerimiz ve literatür taramasını yapacağız bununla ilgili. Kaynakları değerlendireceğiz. Kaynakça iyi oluşturacağız. Bu özellikle akademik metinlerin kendi içerisinde günümüzde etik boyutunu arkadaşlarımız size anlatacaklar. En çok insanların takıldığı noktalardan bir tanesi bu. Biz hani arada da konuştuk ya, işte yapay zeka ya bir bilgi veriyorsunuz ve size her şeyi veriyor. Biz okumadan, tırnak içerisinde, kürek sallamadan bilgi elde ediyoruz. Bu ortaya ne çıkartıyor? Etik bir sorun çıkartıyor. Yani kitabı okumamışız, metni okumamışız, kitabı görmemişiz, elimiz değmemiş kitaba, kitabın kokusunu görmemişiz ama kitaptan bir alıntı var ve biz o alıntıyı ya da bir bilgi var. Biz o bilgiyi ne yapıyoruz? O bilgiyi kendi çalışmamızda kullanmış oluyoruz. Şimdi yapay zekanın bize sağladığı böyle bir rahatlık, böyle bir imkan var. Fakat biz bu imkanı bu şekilde mi kullanmalıyız? Yoksa literatürü bizzat kendimi işte görüp aslında onun bize sunduğu o imkanı bir kolaylık olarak ele alıp ona ulaşmalı mıyız? Bir soru aslında bu yani. Çünkü bu neye giriyor aynı zamanda? Bir hak ve hukuk konusuna aynı zamanda giriyor değil mi? Başkasının fikrini çalma, başkasının fikrini görmeden elde etme gibi bir durum ortaya çıkartıyor. Şimdi biz aslında hani birazcık yapay zeka tarafında belki yapmamız gereken hususlardan bir tanesi bu. Biz 8 adımlı bir yapay zeka destekli metin analiz sürecini sizinle beraber çalışacağız. Şimdi birincisi 8 adımımız var. Birincisi metni hazırlama, ikincisi soru sorma, üçüncüsü kavram haritasını çıkarma, üçüncüsü 7 kurallı prompt, beşincisi paragraf analizini isteyeceğiz. Sonra 5 boyutlu çerçeveyle eleştirel değerlendireceğiz. Sonra çıktıları 8 kriterli bir tablo çıktı kontrolü yapacağız. Ve sonra da karşılaştırma ve sentez yapacağız sizinle beraber. Evet, önce şimdi size bir metin dağıtılmıştı. Bu metni size dağıtalım arkadaşlar? Size de var galiba metin değil mi?
Yok.
Size gruba dağıtılıp gönderilmişti. Telefon varsa sizde. Onlara da bakın. Şimdi önce buraya bakalım size zahmet. Şöyle bakalım. Şimdi önce biz metni hazırlama ve bağlama kurma çalışması yapacağız. Önce okumadan. Şimdi bizim kaynak metnimiz edebiyat ve kimlik. Değil mi? Köksel Alver hocamızın yazdığı edebiyat ve kimlik. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Dikkatli okuyacağız. İkinci yapacağımız. Üçüncüsünde biz burada hangi problemin ele alındığını ve yazarın soru isterseniz yazabilirsiniz üzerinde. Önce okuyacağız. Sonra temel problemin ne olduğunu isterseniz yazın. Ve yazarın problemi nasıl tanımladığını belirleyeceğiz. Bakın üçüncü sorumuz o. Temel problem ne? Ve problemi nasıl tanımladı? Dördüncüsü temel iddia. İsterseniz burada yazıyor zaten. Temel iddia. Kullanılan kavramlar ve argümantasyonun genel çerçevesi ilk gözlem olarak not edeceğiz. Temel iddia nedir? Kullanılan kavramlar nelerdir ve bunu gerçekleştirmek için nasıl bir genel çerçeve çizilmiş bunu sizinle beraber değerlendireceğiz. Şimdi sizden ricam şu metni bir okuyun. Şöyle 5 dakika size süre vereyim. Metni bir okuyun ve şunu sorun kendinize. Temel problemi yazın, kendiniz yazın. Sonra da yazarın bunu nasıl tanımladığını bir kendi açınızdan bir değerlendirelim. 5 dakika. Size zahmet bir değerlendirelim.
Biz mi çocuklar kendi telefonlarından açıyorlar, biz buradan açıyoruz.
Biz buradan açıyoruz hocam. Ve onlar hangisi? Da kendi telefonlarından açabiliyorlar.
Hangisini almıştık?
Cemile'yi aldık, Kamba'yı aldık.
Kullanabilir miyiz bunu?
Belki tamam.
Öğrenciler kullanabiliyor mu?
Ücretsiz iyi olabilir hocam.
Kendi telefonlarından mı girsin? Kendi telefonlarından mı girsin?
İndirmişler bir şey hocam.
Yani bizim aldığımızda.
Yok. Ha. Çok fazla düşünüyorum.
Diğer kendilerine
çıktı.
Kendin cümleyi mi
yapacağım? Yok.
Bu metni buraya nasıl atacağım? Metni değil, asıl metni nasıl atacağım?
Şu değil mi hocam? Asıl metni burada.
Teşekkür ederim.
İki tane ekran yapıyor. Ondan dolayı hepsini görmüyorsunuz. Şuraya yerler yapmak gerekiyor. Şimdi burada baktığınızda onlar da görüyor hocam.
Şuna da aynı şekilde değil mi?
Evet. Onu da açtığında aynı şekilde görünüyor.
Tamam.
Siz de ekranda neye bakarsanız onlara da bakacağım.
Tamam. Evet. Herhalde okudunuz mu? Edebiyat. Herkes yazdı mı?
Yazdı.
El aldığı temel problem nedir? Yazar problemi nasıl tanımlamış? Şimdi aynı metni yapay zekaya soralım mı? Sizde var mı?
Evet.
Tamam. Aynı metni sizde var zaten. Biz soralım. Siz sorun. Bakalım şu şekilde soralım. Şimdi tabii hani biraz önce ifade ettik ya, doğru yönlendirmek bizim için önemlidir. Problem ve iddianın ne olduğunu, konunun ne olduğunu doğru bir şekilde sorarsak zannedersem daha doğru bir sonuç elde edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım acaba bizim yazdığımızla, yani bizim okuduğumuzla onun arasında nasıl bir ilişki var? Bunu biraz çözmeye çalışalım. Şu soruları soralım. Yani metni yüklediniz mi hepiniz? Bilgisayar telefonunuzda var mı?
Evet hocam.
Tamam. Metni yüklediniz mi? Hangi yapay zeka yüklediniz?
Cemini
yüklediniz. Tamam. Herkes yükledi mi?
Evet.
Tamam. Şu soruları soralım o zaman. Evet. Birinci problem şu. Yazarın ele aldığı temel sorun nedir? Problem, aynı soruları soralım arkadaşlar şurada. Yazarın ele aldığı temel sorun nedir? Problemi yazar nasıl tanımlamıştır? Varsa doğrudan alıntıyla destekle. İki iddia diye yazın. Metnin temel iddiasını da tek bir cümleyle ifade et. Bir de şu maddeyi de ekleyin arkadaşlar. Her madde için yalnızca metinde yazılan bilgileri kullan ve kendi yorumunu ekleme. Bu şu da var. Her madde için yalnızca metinde yazan bilgileri kullan, kendi yorumunu ekleme. Şimdi özellikle yazınız mı arkadaşlar? Şimdi özellikle yapay zeka temel iddia ile konuyu birbirine bazen karıştırabiliyor. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Evet. Buyurun. Evet buyurun.
Okuyayım
evet.
Hocam.
Evet Ferhat.
Yazarın ele aldığı temel sorun ChatGPT'ye göre edebiyatın bir kişinin yahut milletin, halkın kimlik edinmesindeki etkisi ve edebiyatın yalnızca estetik niteliklerle sınırlanıp sınırlanamayacağını sorunu ele almıştır. Problemi yazar nasıl tanımlamıştır? Yazar edebiyatın sadece düşünce ve duyguların haz verecek bir üslupla dile getirmesi olmadığını, insanların düşüncelerini, hayat tarzlarını ve toplumun kimliğini etkileyen bir düzenek ve kurum olduğunu ifade ederek tanımlamıştır. Ayrıca edebiyatın ulusun kimliğinin aynası olduğu ve toplumun geçmişini, bugününü ve geleceğe ilişkin beklentileri yansıttığını belirtmiştir.
Konuyla problemle iddia arasındaki ilişki nedir sence orada? Nasıl ele almış yani? Konuyla iddia... Problemle iddiayı tam manasıyla tespit etmiş mi?
Yani tam olarak.
Bir de seninkiyle sen ne tespit etmiştin?
Hocam ben edebiyatın geçmişi, bugünü ve yarını etkilediğini
sen konu olarak ne belirlemiştin?
Yani konu olarak?
Evet. Okuduğunda bu metnin konusu olarak. Şimdi şöyle yani bize bir şey, çünkü biz metni doğru anlayıp anlamadığımız, doğru bir yere, hani diyelim ki bize böyle bir konu verdi böyle şey, ve böyle iddianın da bu olduğunu söyledi. İşte bizim bunu değerlendirmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu?
Gerekiyor.
Yani eğer biz metni doğru bir şekilde tanımlamazsak, peki yapay zeka bize bu konuda nasıl bir fayda sağlıyor? Bize birazcık daha ayrıntılı, birazcık daha net, birazcık daha okuduğumuzu teyit eder değil mi? Anlamlandırır. Belki de bazen yanlışa ya da doğruya götürür, bir noktaya doğru bizi götürecek. Dolayısıyla yapay zeka bir araçtır. Ya değil mi? Yapay zekanın asıl hususu, yani karıştırmamız gereken nokta, yapay zeka bize şurada onu ifade etmiştik, bir araçtır. Yoksa bir amaç ya da bir şey değil yani. Tümünü bize verecek olan bir yapı değildir yani. Onu değerlendirmemiz gerekiyor yani. Evet. Bakın yapay zeka bir analiz makinesi değildir. Nedir? Bir düşünce ortağıdır. Bizim bir ortağımızdır. Son hükmü kim verecek? Son hükmü hep biz vereceğiz. Peki arkadaşlara soralım. Sizin yazdığınızla sorduğunuz arasında farklılık oluştu mu? Evet. İsim neydi?
Selvi hocam. Selvi hocam.
Selvi. Evet Selvi.
Hocam benim yazdığımla nasıl problem Temel problem nedir dediğinde...
Temel problem nedir dediniz?
Benimle neredeyse, benimki edebiyat sadece estetik yönünün olmaması. Benimkiyle birebir neredeyse vermiş. Kelimeler de mesela nasıl
ne kelimeler demek? O ne demiş? Sen edebiyat ve estetik dedin değil mi? O ne dedi?
O da yine edebiyatı sadece estetik bir ulaş olarak görmesinin yetersiz olmasından bahsetmiş. Yine
sen edebiyat ve estetik olarak mı ele aldın?
Evet, ben de bu yönüne değindim.
Peki aslında metnin şeyi ne? Metnin konusu ne? Şimdi bakın, edebiyatın toplum ilişkisi daha genel bir kavram değil midir aslında? Temel konu ne burada? Edebiyatın...
Estetik bir alanın dışında olduğundan bahsediyor.
Şöyle desek acaba olur mu? Edebiyatın kimliği nasıl oluşturdu?
Edebiyatın bireyle toplumun kimliği oluşumundaki etkisi.
Değil mi? Edebiyatın bireyin ve toplumun kimliğinin oluşumundaki etkisi. Kimlik dediğimiz ne? İnsana ait olan, kendini tanımladığı husus yani. İnsan kendisi nasıl bu birey olarak da toplum millet olarak da değil mi? Bir edebi metnin bir toplumun şekillenmesinde mesela Firdevsi'nin kaleme aldığı İran'ın mitolojik hikayesini anlatan Şehname İran kültürünün milli kimliğini oluşturuyor mu? Oluşturuyor değil mi? Bakın bir kimlik oluşturuyor edebiyat. Edebiyatın bizim psikolojimiz üzerinde bireysel olarak bir etkisi var mı? Bir kimlik oluşturuyor. Bize ait bir konuşma tarzımız, davranış tarzımız, düşünce tarzımız, aidiyet düşüncemiz değil mi? Mesela biz en güzel örnek nedir buna? İstiklal Marşı. Değil mi? İstiklal Marşı bir kimlik oluşturuyor mu? Bütün vatandaşların etrafında toplandığı bir kimlik oluşturuyor değil mi? Bir aidiyet duygulu. Maddi ve manevi değerlerin, milletin sahip olduğu değerlerin birleşimi olan bir kimlik oluşturuyor. O değerleri Mehmet Akif sayıyor ve millet onun etrafında bir kimlik oluşturuyor. Dolayısıyla yazının konusu ne aslında? Edebiyat ve kimlik olması gerekiyor. Peki iddia ne?
Edebiyat sadece estetik bir uğraş mıdır? Yoksa toplumsal boyutu da var mıdır?
İddia. Yani
iddia aslında bazıları sadece bunun estetik bir uğraş olduğunu savunuyor. Ama
metin neyi savunuyor?
Tam tersini. Yani anti olarak hayır, sadece estetik bir uğraş değildir. Toplumsal boyutu da vardır ve kimlik oluşumunda etkilidir.
Kimlik oluşumunda etkilidir olduğunu.
Evet.
Yani ilişkisi ayrıdır, tam ilişkisi var. Ama yazar şunu iddia etmeyebilir. Değil mi? Evet, edebiyatın kimlik oluşumunda bir katkısı yoktur diyebilir mi? Diyebilir.
Tabii.
Diyebilir. Edebiyat bir kimlik kurumudur şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutuyor değil mi arkadaşlar? Peki siz genel olarak yazdığınızda çıktığı karşılaştırdığınızda benzerlikler mi yoksa farklılıklar mı görüyorsunuz?
Benzerlik
oranı, farklılık oranı ne kadardır?
Benzerliğin %90, farklı olan %10.
Niye %10 fark veriyor? Güzel.
Hocam çünkü bizim çıkardığımız buradaki yorum yani ChatGPT ile hiç olmuyor.
Ya biz ondan çok zekiyiz, o bizden zeki.
Evet. Şimdi burada şu soruya dikkat edelim. Hiçbir zaman problem ve iddia dediğimiz şeyi birbiriyle, ya ikisini birbirinden ayrı olarak sormamızda fayda vardır. Şimdi bu metnin kavramsal çerçevesine bir bakalım arkadaşlar. Bu metnin kavramsal çerçevesine bakalım. Şimdi birinci kavram nedir? Ya bu metinde ne var? Sizler de bakabilirsiniz. Metin tamamında edebiyat var değil mi? Tanım olarak neyi karşılıyor bu? Biz şey veriyor bize, yapay zeka bunu bize veriyor. Bir toplumsal kurum olduğunu ifade ediyor mu? Neyle ilişki kuruyor bunu? Bir kimlik ve anlatı üzerinden bize bir ilişki kuruyor değil mi? Kaynak da veriyor mu? Veriyor. Hangi paragrafta? Birinci paragrafta, bağlamda. İkincisi kimlik. Kimliği nasıl inşa ediyor? Hikayeyle inşa ediyor değil mi? Bir inşa. Bunu neyle ilişkilendiriliyor? Edebiyat, kanon. Kanon ne demek? Kanun. Kanun tabiri geçiyor. Ne demek kanun? Mesela bir edebiyat kanunu var mı? Duydunuz mu edebiyat kanunu? Bir düşünce kanunu, edebiyat kanunu var mı?
Yani genel kabul gören kurallar falan mı?
Belirli düşünceleri empoze etmeye çalışan, onu yaymaya çalışan, belli bir düşünce zemini oluşturmaya çalışan edebi gruplara ya da edebi eserlere kanun diyoruz. Dolayısıyla her milletin kendi içerisinde neler var aslında? Edebiyat kanunları var. Yani şöyle düşünelim. kendi içimizde. Diyelim ki Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, işte Bahattin Karakoç diyelim ki gibi kişiler bir edebiyat kanunu oluşturmaya çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Yani bir düşünce oluşturmaya çalışıyorlar mı eserleriyle? Çalışıyorlar. Çünkü Nazım Hikmet kendi yazar çevresiyle bir edebiyat kanunu oluşturmaya çalışıyor mu? Yani öyle düşünelim. Bir edebiyat kanunu var. Bunun etrafında bir edebiyat kanunu oluşuyor. Mesela bir düşünce kanunu dünya oluşuyor. Dünya edebiyatında da kendi içerisinde evet buyurun.
İşte dünya edebiyatında da Shakespeare, Dostoyevski gibi mesela yazarlar.
Evet, mesela Shakespeare gibi yazarlar İngilizlerin önde gelen belli şahsiyetleri oluşuyorlar. Ama şöyle düşünün. Diyelim ki Shakespeare ve etrafında şekillenen bir halka var. Yani Shakespeare şunu, örnek veriyorum sadece. Shakespeare şunu yaymaya çalışıyor. Evet, İngilizceyi, İngiliz estetiğini, İngiliz kültürünü, İngiliz işte Hristiyanlık inancını, diyelim ki İngilizlere ait Hristiyanlık inancını, Katolik inancını bütün dünyaya edebi eserleriyle yaymaya çalışan bir grubun içindeyse işte o edebiyat kanunu oluyor.
Anlatabildim mi? Aslında biraz düşünce akımı gibi bir şey mi?
Onun
zamanında var ya işte rasyonalistler var, emperyalistler var vesaire yani.
O düşünceyi edebi eserle ortaya koymaya çalışan bir gruptan söz ediyoruz edebi kanun. Oldu mu? Şimdi ikincisinde kimliği hikayeyle inşa olarak ayarladı. Neyle ilişki kurdu? Edebiyat kanun ilişkisiyle ele aldı. Yani edebiyat kanonları kimlik inşasını bir hikaye ile inşa ederek anlatıyorlar. Biz kimliğimizi nasıl inşa ediyoruz? Diyelim ki varsa Kurtuluş Savaşı üzerinden inşa ediyoruz varsayalım. Malazgirt Savaşı üzerinden inşa ediyoruz. Diyelim ki Çanakkale üzerinden inşa ediyoruz. Diyelim ki işte Bedir Savaşı üzerinden inşa ediyoruz. Anlatabildim mi yani? Ve bununla ilgili olarak yazılan eserler, yapılan çalışmalar var. Şimdi üçüncü kavram ne? Anlatı hikaye. Bunu ne olarak ele alıyor yazar? Kimlik inşasının bir aracı olarak ele alıyor. Hikaye anlat. Çünkü bir hikaye anlatılması gerekiyor ya. Kişilerin kimliklerini onun üzerine kurması gerekiyor ya. Sonra bir edebiyat kanunu, o kimliğin deposu, sonra milli kimlik, bu da edebiyat ve inşa kavramlarıyla ele alıyor. Şimdi biz bir özet yazın diyeceğiz size. Mesela bir özet yazmak için şunları vermeniz gerekiyor. Bir özet yazın deyin bakayım bunun. Şimdi şöyle deyin. 150-200 kelimeden oluşsun deyin. Bu yazının bir özetini yazın deyin. 150-200 kelimeden oluşsun. 150-200 kelimeden oluşsun. Yazar bakış açısıyla değerlendirin. Şu cümleleri, şunları yazın. Size bir özet üretsin. Arkadaşlar tam yazın hem dinleyin. Akademik bir çalışmanın ilk özelliği çalışmanın ismidir. Çalışmanın isminin kapsayıcı olması ve onu tanımlayıcı olması son derece önemli. İkinci önemli özelliği özellikle makalelerde özettir arkadaşlar. Bir çalışmanın özeti o çalışmanın adeta haritasıdır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sizin makalenizi okumayan kişi sizin çalışmanızın neyini okuyor? Özetini okuyor. Peki sizin çalışmanıza dünyada neyle ulaşılıyor? Bu soruyu sorayım size. Birisi ben merak ediyorum diyelim ki ya işte kadın doğum alanında kim çalışma yapmış? İsminiz neydi?
İdeal.
Ben diyorum ki kim çalışma yapmış? Merak ediyorum ya da kadın doğum alanında ne çalışmalar yapmış? Diyelim ki Adıyaman'a giriyorum. Kadın doğum nasıl ulaşabilirim ben? Anahtar kelimelerle.
Evet.
Anahtar kelimelerle. Herhangi bir internet ortamına, herhangi bir çalışanına biz anahtar kelimelerle girdiğimizde bize verileri getir dediğimizde verileri işte en çok olandan aşağı doğru bize ne yapacak? Getirecek. Onun için çalışmanın ismi, çalışmanın özeti, çalışmanın anahtar kelimeleri. Bu bizim için son derece önemli ve olmazsa olmazlardır. Genellikle dergiler, akademik dergiler anahtar kelimeleri farklı sayılarda istiyorlar. Bazıları 4, bazıları 5, bazıları serbest bırakıyor. Ama bir metnin muhakkak anahtar kelimeleri olur ve özeti olur. Özet farklı dergilerde, farklı çalışmalarda, farklı şekillerde istenebilir. İki türlü özet var. Genel olarak söylüyorum. Bir normal özet, bir de genişletilmiş özet var. Uzun özet. Çok uzun istiyorlar. 750 kelime falan çalışma kadar özet istiyorlar. Ama bir de kısa özet var. Bizim muhakkak özette o çalışmayı nasıl yaptı, niçin yaptığımız, nasıl yaptığımızı kısaca tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın 150-200 kelime. Diyelim ki bir metin 3.500 kelime ise, metin tamamı 3.500 kelime ise, şimdi bakın söylüyorsa 3.000 kelimelik bir metin yazın kolay gibi geliyor değil mi? Kolay değil. 3.000 kelimelik bir metin yazın desem, hocam 1-2-3-4-5 yani sayı saymak gibi olmuyor yani. 3.000 kelimelik bir metin yazın dediğimizde hemen 3.000 metinlik kelime olmuyor. Bu 3.000 kelimelik met, 300 kelimelik bir özet yazın dediğimizde o da kolay. Çünkü özeti yazmak bazı metin yazmaktan daha zor olabiliyor. Şimdi bu arada konuşurken yazın dediniz mi? Bu kavram, bu promptları verdiniz değil mi ona? Evet. Çıkardı mı özeti?
Evet.
Güzel. Bir metnin muhakkak, tabii bunu ne yapmamız gerekiyor aynı zamanda? Bazen yapay zeka belli yerler üzerinde durabiliyor bazen. Yani özellikle giriş paragrafı, burada da yazmışız ya. Giriş paragrafı üzerinde bazen duruyor. Bazen belli yerleri alıyor, belli yerleri almıyor. Yani belli noktalara odaklanıyor. Bazı yerleri ele almama gibi bir hususu oluyor. Bizim bunu ne yapmamız gerekiyor? Bizim bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi peki bunu metni nasıl gerçekleştirmiş? Bunu yapay zeka yapmış. Ben yapmadım yani. Yapay zeka yapmış. Bakın paragraf 1'de ne yapmış? Edebiyat yalnızca estetik değildir demiş değil mi? Bunu giriş olarak almış. İkincisinde edebiyatın toplumsal kimliğin yapı taşı olduğunu ifade etmiş. Birinci paragrafta bunu geliştirmiş. Üçüncü paragrafta edebiyat toplumsal yapı etkileşimini ele almış. Dördüncü paragrafta edebiyat yaşam tarzını önerir, onu ele almış. Beşinci paragrafta okur kimliğini anlatıyla inşa etmiş. Dördüncü paragrafta ve kurumsal zemine taşıma anlamında da kanun kimliği kurar ve korur sonucuna varmış. Sonra biz bunu yapacağız? Bunu değerlendireceğiz. Biz bir metni analiz edeceğiz. Şimdi siz bu metni nasıl analiz edeceksiniz? Yapay zeka nasıl analiz edecek? Ya ben size bu metin nasıl ele alınmış dediğimde sizin bir takım kriterlerinizin olması gerekiyor. Şimdi bir yazıyı incelerken mesela bazen hakemlikler geliyor bize. Şu makaleyi değerlendirin diyoruz. Mesela problem ve iddia doğru tespit edilmiş mi? Siz burada evet, hayır, kısmen gibi bir takım cevaplar vereceksiniz. Şimdi yapay zeka şu şekilde bir bu 8 kritere göre değerlendirmiş. Kontrolün kriterlerini koymuş. Başarılı, yapay zekaya göre başarılı mı değil mi denilmiş. Ve ortaya çıkan gözlemlerini dile getirmiş. En sonda da kendi içerisinde yapılacaklar ve yapılmayacakları ifade etmiş. Tabii şunu iyi bilelim. Elektronikçi arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Soruyu en iyi kim soruyor? Biz soruyoruz. Çıktığı en iyi kim değerlendiriyor? Biz değerlendiriyoruz. Hükmü en son kim veriyor? Biz veriyoruz. Dolayısıyla yapay zeka bizim sadece bir düşünce arkadaşımızdır. Sonucu ortaya koyan kimdir? Biziz. Şimdi biz bir akademik metni önce demek ki ne yapıyoruz? Önce ham fikir olarak ele alıyoruz. Sonra onunla ilgili okumalar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz, daraltma yapıyoruz. Fikir ortaya çıktıktan sonra onu bir metin bağlamında, tabii farklı dergilerin, farklı yayın evlerinin, farklı kriterlerin bize sunduğu bir takım belki şablonlar olacaktır. Fakat değişen ve değişmeyen şablonlar muhakkak vardır. Değişmeyen şablon nedir? Bir metnin kendi içerisinde akademik olarak ele alınması, düşünsel olarak ele alınması, akademik bir dille ele alınması ve akademik bir hiyerarşi içerisinde ele alınmasının gerekli olduğunu ifade ederim. Ben daha çok tabii böyle biraz sohbet havasıyla da zihninize şunu yerleştirmeye çalıştım. Bir metin gelişi güzel ele alınan, gelişi güzel yazılan ya da gelişi güzel sofraya sunulan bir husus değildir. Nasıl ki bir yemeğin mutfaktan, mutfak öncesinden, pazardan ta sofraya gelinceye kadar bir hikayesi varsa ve sofraya gelirken önce ne geliyor? Önce çorba mı geliyor?
Evet.
Önce çorba geliyorsa bizim kültürümüzde ve ondan sonra bir dizaynı varsa metnin de kendi içerisinde ta pazardan sofraya gelinceye kadar yani yayınlanıncaya kadar bir neyi var? Bir hikayesi var. Bizim metnin bu hikayesine sadık kalmamız, metnin bu hikayesini kendi içerisinde değerlendirmemiz, metni daha başarılı ele almamızı gerektirecektir. Arkadaşlarımız sizinle bu metin ve yapay zeka bağlamını gün içerisinde daha teknik olarak ele alacaklar. Kısaca böyle sizinle bu hususu ele almaya çalıştım. Arkadaşlarımızın soruları varsa ele alabilir. Evet.
Ben mesela hocam bir makale yazmayı düşünüyorum.
Evet.
Yapay zeka burada bana ne kadar yardımcı olabilir? Mesela Leyla ile Mecnun diyoruz. Evet. Bana göre Mecnun'la Kays dememiz lazım.
Mecnun'la?
Mecnun'la Kays mı Leyla mı? Leyla mı Mecnun, Kays mı Mecnun? Hı hı.
Şimdi diyelim ki siz Leyla Mecnun bu konuyu, bu kavramı, Leyla Mecnun mu diyeceksiniz, Kays mı diyeceksiniz, dinliyorum.
Benim demek istediğim şu hocam, beşeri aşka takılan Leyla'ydı. İlahi aşka giden Mecnun. İlahi aşka giden mi akıllı, beşeri aşka takılan mı akıllı? Bu noktada Mecnun bence Leyla olmalı.
Şimdi işte bütün bu sorularınızı, bakın. Şimdi sizin doğru soruyu yapay zekaya sormadan önce bu konuda bir takım nelerinizin olması gerekiyor?
Argümanlarınız.
Okumalarınızın olması gerekiyor. Bu fikir, diyelim ki bu fikir. Ben mecazi aşk, beşeri aşk, ilahi aşk kavramlarını bir hikaye üzerinden anlatımı ile ilgili bir şeyler yazmak istiyorum. Evet. Yani sizin ham fikrinizin bu olduğunuzu düşünelim. Şimdi bu konuda ben ne yapmam gerekiyor? Bu benim tırnak içerisinde zihnimi kurcalayan bir husus. Şimdi bu hususla ilgili ne yapmam gerekiyor? Sorularımı oluşturacağım. Sonra bu sorularımla ilgili bir ne yapacağım? Bir takım literatürel okumalar yapacağım. Bilmem gerekiyor değil mi?
Evet.
Mecazi aşk nedir? Hakiki aşk nedir? Leyla kimdir? Mecnun kimdir? Leyla ve Mecnun bağlamında ele alınmış, yazılmış hikayeler nelerdir? Bu anlamda kullanılan isim, sembolik kavramlar nelerdir? Dünya edebiyatında bunun karşılıkları nelerdir? Türkiye edebiyatında bunun karşılıkları nelerdir? Mecazi anlamda, tasavvufi anlamda karşılıkları nelerdir? Özellikle de bu anlamda mecazi aşktan hakiki aşka geçiş aşaması nedir? Çünkü bir şey de var, mecazi boyutu da var.
Evet.
Onları tamamını bileceğim, değil mi? Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra diyelim ki doğru bir soruyla diyeceğim ki şu şu şu şu kaynaklardan, şu şu şu metotla, değil mi? Yani doğru promptlar vereceğim ya, problemi ve iddiayı vereceğim ya. Vereceğim ve diyeceğim ki bana şu şekilde bir makale diyelim ki. Şimdi size istediği kadar makale yazsın, çizsin. 10 sayfalık, 20 sayfalık önemli değil. Siz aldınız. Şimdi siz yapay zekanın ortaya koyduğu kaynakların kendisine sunulan, verilen kaynaklara göre bir düşünce mi ortaya koyacaksınız? Yoksa aslında onu ele alacaksınız. Belki bir metodoloji dahiline size verin. O makaleyi siz ne yapacaksınız? Siz yine kendi dediğiniz ilmi düşüncenizle, ortaya okumalarınızla, tecrübenizle ne yapacaksınız? Onu tekrar eleştirel bir şey tabi, bir metoda tabi tutacaksınız. Yoksa ortaya size sunulan bir belge. Bilgilerin çoğu doğru olabilir, yanlış olabilir. Bunu tartışmıyoruz.
Hı
hı. Şunu dikkat edelim. Ben bu konuda çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir fikir, özellikle sosyal alanlarda böyle bir durum var. %99.9'un doğru olduğunu düşünelim. %0.1'lik bir yanlış, bir bilgi yanlışı özellikle sosyal alanlarda çok ciddi anlamda tarihi, kültürel, sosyal, sosyolojik, estetik anlamda ne yapabilir? Yanlış bir yönlendirmeye, yanlış bir yola sizi götürebilir. Dolayısıyla onu ne yapmanız gerekiyor? Değerlendirmenizde fayda var ya. Yani.
Bize sunduğunu tetkik edecek bir donanımda da olmamız lazım.
Donanımda olmanız gerekiyor da onu bir neticeye vardır aslında.
Evet.
Yoksa yazarı siz değil, yazarı yapay zeka olur diye düşünüyorum.
Evet hocam.
Başka sorusu var mı arkadaşlar? Arkadaşlar ben derslerinize başarılar diliyorum. Güzel dersler diliyorum. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.